Mu'te Seferi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ey iman iddiasında bulunanlar. İddianızı ispat etmek istiyorsanız eğer, هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Sizi çok korkunç bir cezadan kurtaracak bir ticaret teklif edeyim. Böyle bir ticarete delalet edeyim, yol göstereyim. Buyur ya Rabbi, لَبَّيْكْ اللّٰهُ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne ahlaki sorumluluğunuzun bir gereği olarak iman edersiniz. Hayat tasavvurunuzun merkezine Allah'ı alır, pratiğinize de Resulü yerleştirir. وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Bununla yetinmez, üstelik Allah yolunda, Allah için, sırf ahlaki amaçlar uğruna, Allah bilincinin sizde bir tezahürü olarak, elinizden gelen tüm çabayı sarf edersiniz. Hem malınızla, hem canınızla. Sahip olduğunuz tüm değerlerle. ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ İşte bu. Bu teklif. Bu ticaret. Bu alışveriş, eğer bilirseniz menfaatinizi, eğer aklınızı kullanır, kafanızı çalıştırırsanız, sizin için çok çok hayırlıdır. Sadakallah. Değerli dostlar, kaza umresinden sonra, gerçekten de Medine'de hem Resulullah hem de müminler hayli ferahlamış olarak döndüler Medine'ye ve güzel günler birbirini kovaladı. Ama bu sevinçli günleri bir parça hüzne dönüştüren bir acı kayıp oldu. Resulullah'ın sevgili kızı Hazreti Zeynep'in vefatı. Malumunuz Hazreti Osman Resulullah'ın damadıdır. Zinnurayn çift nur sahibi yapan Resulullah'ın iki kızıyla evlenmiş olmasıdır. Yani birden dediğim aynı anda anlamına gelmesin. İşte Hazreti Osman'la evli bulunan Resulullah'ın kızı Zeynep 8. yılda vefat etti. Resulullah bu vefatı haber alınca ki zaten beklenen bir şeydi. Hemen kızı Zeynep'in vefat ettiği odaya gitti. Damadını ve torunlarını topladı. Onlara nasihat etti. Ümmü Eymen'e kızını tekfin etmesini ve gasletmesini söyledi. Sırtından çıkardığı bir gömleği de kızıma kefen olarak bunu sar dedi. Ve kızını elleriyle kabre verdi. Başucunda dua etti. Ciğerparesini yolcu etti. O aynı zamanda bir baba, bir dede, yani bir insan. Her insan gibi o da acı çeker. Her insan gibi o da bu tür kayıplarla karşılaşır. Ama yeni değildi ki onun kaybı. O kaybede ede yaşamayı öğrenmişti. Aslında kaybederek kazanmayı öğrenmişti. O daha doğmadan kaybetmeye başlamıştı. Yetişkin doğmuştu. Biliyordu ki dışarıdan kayıp gibi gözüken bu şeyler içeriden bir kazan. Biliyordu ki hayatın yasası bu. Allah onu özel bir terbiye ile terbiye ediyordu. Onun için yetim doğdu. Doyası anne diyemeden annesini yitirdi. Dedesine yaslanmıştı. Büyük babasını baba bilirdi. Ona öylesine bağlanmıştı ki her şeyi olmuştu. O da onun için her şey olmuştu. Büyük baba Abdülmuttalip Mekke'nin şerefli bir reisi olarak ne zaman Kabe'nin önünde kendisi için serilen şiltenin üzerine kurulsa sevgili torununu hemen yanına ister. Onu Abdullah'ım diye öper, okşar ve sever. Onu da kaybetti. Yani sevgili Rabbi, sevgili Nebisinin insana dayanmasını istemiyor. Kime dayandıysa çekip alıyor. Daha sonra amcasını kendisine sığınak edindi. Gerçekten o iyi bir sığınak oldu. Amca Ebu Talip o yok, o zor, o zorlu günlerde çok büyük yararlıklar gösterdi. Var gücüyle destek oldu yeğenine. Bu davaya, bu davanın dışından Ebu Talip'ten gelen destek kadar destek gelmemiştir belki hiçbir zaman. Onun için ona da minnet borçluydu. Müminler adına borçluydu. Çok da severdi. Severdi ki inneke la tehdi men ahbabte velakin Allah yehdi men yeşa ayeti iniyor. Sen sevdiğini hidayete ulaştıramazsın. Fakat Allah dilerse sevdiğini hidayete ulaştırır. Yani sen seviyorsun demekti bu. Sen seviyorsun. Seviyordu gerçekten. Ama hidayete ulaştırmak onun elinde olmuyor. Yüreklerin kapısını açmak onun elinde değildi. İşte bu noktada Allah onu da elinden aldı. Hatice'sine dayandı. Başka da kimi kalmıştı ki zaten? Onu da çekti, aldı. Hem de evladıyla birlikte aynı yıl. Hüzün yılı oldu. O yıl hüzün yılı, acı yıl. Acıyla birlikte büyüdü. Acıyı ekmeğine katık etmiş bir peygamber. Onun için bazen hüzünlendiğinde, dertlendiğinde çok yakınlarına şöyle dediği olurdu. İnni nebiyyül ahza. Ben hüzünlerin peygamberi. Gerçekten o hüzünlerin peygamberi. Acıyla büyüdü. Acıyla yetişti. Sancıyla yetişti. Belki doyası gülmedi. Bu itirafı vefatında başucunda ağlayan Fatıma'sına şöyle yapacaktı. Kızım, ağlama. Baban bir daha acı çekmeyecek. Bu demekti. Baban hep acı çekti. Öyle değil mi dostlar? Hiç sevincin eğittiği insan gördünüz mü siz? Bu adamı da sevinç terbiye etti dediğiniz bir insan gösterebilir mi? Bu adam neşesiyle adam oldu. Ya kardeşim. Acı eğitir adam. Acılar eğitir. Sancılar eğitir. Bin sevincin veremediğini bir acı verir. Acıya methiye döşenmiyorum. Acı bizatihi methiyeli zaten. Çünkü büyüklerin acısı da büyük oluyor. Ve tarihe bakın. Acısız bir büyük görebilir misiniz? Sancısız bir büyük görebilir misiniz? O zaman ne olmak istediğinize karar verirken, kimin çizgisini izlemek istediğinize karar verirken, ne kadar acı çekmeye talip olduğunuza da karar vermiş olursunuz. Onu bilmeniz gerekiyor. Onun içindir ki Fuzuli kılma derman, kim helakim zehri dermanındadır der. Elçek ilacından tabi. Yani yaramı sarmaya kalkma. Senin derman dediğin benim için zehir oluyor. Onun için bırak yarama dokunma. Memnunum ben yaram. Onun için halk ozanı seyranimiz, ey tabib elden gelirse yaremi gel emleme, yar elinden gelmedir bu yareyi merhemleme. Bir yare yar elinden gelmişse o merhemlenir. O acıya kurban olunmaz da ne yapılır? Yar elinden gelmiş bir yara aslında ödül değil midir sahibine? Tabii ki bilene. Onun için لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Bir başka varyantı لَوْ تَرَوْنَ مَا أَرَادِرْ. Benim bildiğimi bilseydiniz ya da benim gördüğümü görseydiniz, vallahi çok ağlar, az gülerdi. Ne biliyordu, neler biliyordu acaba, neler gördü acaba? Bu önemli. İşte bu acı da o acıların bir devamı ama artık acıdan bir hayatı kendisine bağlaylamış. Acıyı bal eylemiş Yunus'un ifadesiyle. Sancıyı hal eylemiş. Öyle olunca da olağan dışı tepkiler çok ender gösteriyor. Kızını elleriyle toprağa veriyor. Ama bir baba olarak tabii ki acı ve sancı çekiyor. Lakin innema al-usri yusra. Hep bu oluyor. Bu acının arkasından Rabbimiz ona güzel bir sevinci yaşattı. Resulullah'ın çocuğunun olduğu tek eşi Hazreti Ayşe'dir. Affedersiniz, Hazreti Hatice'dir. Hazreti Hatice'den çocuk sahibi olmuştu. Diğer eşlerinin hiçbirinden çocuk sahibi olamadılar. Ancak Ümmü Habibe eski kocasından çocuk sahibiydi. Ümmü Seleme de eski kocasından çocuk sahibi. Yani eşleri arasında iki eş eski kocalarından çocuk sahibi olmuş doğurgan eşler. Ama Resulullah'la evlendikten sonra onların da çocuğu olmadı. Medine bir haber bekliyordu, sevinçli bir haber ama olmadı. Lakin bu sevinçli haber farklı bir noktadan ortaya çıktı. Kendisine Mısır kralı Mukavkıs'ın hediye ettiği cariye olan Mariye annemizden bir çocuk sahibi olduğu haberi Medine'de kısa zamanda yayıldı. Mariye'nin değeri çok artmıştı Medinelilerin gözünde. Medineliler el üzerinde tutuyorlardı. Nebi'yi, peygamberi sevindirecek bir şey onların hepsini sevindirirdi. Peygamberle bütünleşmişlerdi. Resulullah'ın neşesi onların neşesi, hüznü onların hüznü olmuştu. Onun için onu sevindirecek bir şey olduğu zaman kendileri üzülmeye razı olurlardı. Hatta biliyorsunuz Ömer gibi, ya Resulallah, babam Müslüman olmasındansa sen sevinesin diye amcanın Müslüman olmasını çok isterim. Sırf sen sevinesin diye. Bu çok önemli. Bu fedakarlık öyle bir fedakarlık ki bakınız öyle dille söylenecek bir şey değil. Derin düşündüğünüzde ne büyük bir fedakarlık, ne büyük bir muhabbet olduğunu anlarsınız. Böyle severlerdi. Yeter ki sen memnun ol. Bu vefat eden kızı Zeynep'in eski kocası Ebul As, Bedir'de esir düşmüştü. Bedir esirleri arasında 400 altınla serbest bırakılmak için izin çıkınca, henüz daha Mekke'de olan eşi Zeynep takılarını göndermişti kocası için. O zaman henüz ayet inmemişti müşrik kocalarla evlenilmeyi yasaklayan ayet. Takılar gelince Resulullah'ın önüne, Resulullah'ın rengi atı. Hazreti Hatice annesinden biraz kalmıştı. Siz bilirsiniz ama dedi. Keşke dedi. Başka bir şey diye. Sahabe durur mu? Resullerini üzecek bir şey. Nebiyi üzecek bir şey onları üzer. Aman ya Resulallah biz vazgeçtik. Ebul As'ı esir eden o zat. Aman ya Resulallah ben vazgeçtim. Her şekilde helal olsun. Ebul As'ı öyle göndermişlerdi. Resulullah'ı üzdük diye de çok üzülmüşlerdi. Yaklaşık kaza hutbesinden, kaza umresinden 3 ay sonra Resulullah 15 kişilik bir elçiler grubu, barış elçileri gönderdi Suriye sınırına doğru. Onlar Gatafan kabilelerini, Suriye sınırındaki Gatafan kabilelerini davet edecekler. Onlarla yeni devlet adına anlaşma imzalayacaklardı. Ama Gatafanlılar hain çıktılar. Bir tanesi hariç gelen elçilerin tümünü ok yağmuruna tutarak şehit etti. Resulullah için bu gerçekten üzücü bir şey. Bir hadise daha gerçekleşti. Resulullah'ın ünlü elçisi Dehyetül Kelbi, Cebrail kendisine benzeyerek gelir bazen dediği o yakışıklı sahabi, bu kez onu Bizans imparatorundan sonra Busra valisine, daha doğrusu Busra'da özerk yönetim sahibi olan, özerk yönetimin başında olan bir zata gönderdi. Tabii bu zat gelen elçiye hoş davranmadı ve elçiyi öldürdü. Bu da bardağı taşıran son damla oldu. Resulullah hemen bir ordu hazırladı. Bu ordu yaklaşık 3000 kişilik bir ordu idi. Emir buyurdular. Dediler ki sancağı Zeyd'e veriyorum. Eğer Zeyd şehit olursa ondan sonra Cafer alacak. Cafer bin Ebi Talib. O da şehit olursa sancağı Abdullah bin Revaha alacak. O da şehit olursa ordu komutanını kendi atayacak. Dedi ve orduyu Veda tepelerine kadar yolladı. Ordu kuzeye doğru deniz istikametinde ilerledi ve Filistin'e mücavir Suriye'nin uç beyliklerine gelince katafanların yerleştiği yerler oralar. Bir haber geldi ki sadece bölgedeki ihanet eden Bizans'ın uç beyliğini yapan Araplar değil, Bizans'ın bizatihi bölgedeki ana ordusu geliyor. Ha, gelen haberde gelen ordunun 100.000 kişi olduğu söylenmişti. Tabii ki bunda bir abartı vardı ama şu bir gerçek ki bazı rivayetlerin verdiği 40.000 rakamı en düşük rakamdır. Gelen ordudan kat kat, yani kıyas kabul etmez derecede büyük bir orduyla karşılanmışlar. Bulundukları yer itibariyle zayıf bir yerde bulunuyorlardı zemin itibariyle. Ordu komutanı Hazreti Zeyd orduyu Mute'ye doğru çekti. Mute biraz daha korunaklıydı. Çekerken de istişare konseyini topladı, savaş konseyini. Ve bu ordu karşısında ne yapabiliriz? Duramayız diyorlardı. Hazreti Zeyd'in görüşü, Resulullah'a haber gönderelim, belki de dön der, dönün der, geri çeker bizi. Çünkü bu orduya karşı koymak mümkün değil. Üzerlerine gelen ordu daha önce kendilerinden kat kat üstün olan Mekke müşrik ordusunun falan kıyas edilmeyecek kadar hem sayıca kalabalıktı hem de silahça üstündü. Savaş konseyinde istişare sırasında söz sırası Abdullah bin Revaha'ya gelince dedi ki Abdullah bin Revaha, hayır dedi. Allah bize iki şeyden birini vaat ediyor. Ya dostlarımızın yanına gideriz ya da bu dostlarımızın yanında kalırız. Gidersek de hoş, kalırsak da hoş. O halde biz Resulullah'a niye haber göndereceğiz? Resulullah bizi gönderdi. Gönderirken de falan şehit olursa falan, falan şehit olursa. Herhalde Resulullah'ın da kendince bir bildiği vardır. Ve tabii bu son söz oldu. Bu ikna edici sözler karşısında kimse bir şey söyleyemedi. Ve Mute'ye sırtını veren İslam ordusu, üzerine gelen dağlar gibi silahlı güce karşı koymaya çalıştı. Tabii çok dengesiz iki kuvvet. Resulullah'ın söylediği gibi Hazreti Zeyd şehit oldu. Resulullah'ın çok sevgili, çok, çok değer verdiği bir insan Zeyd. Daha önce de defaatle söylemişimdir. Resulullah'ı anne ve babasına tercih eden bir zan. Ondan sonra sancağı Cafer aldı. Hazreti Cafer. Daha çok olmamıştı zaten Habeşistan'dan döneli. Bir yıl ya olmuş ya olmuş. Cafer de şehit oldu. Ondan sonra Abdullah bin Revaha aldı sancağı. Abdullah bin Revaha da şehit oldu. Korkunç bir kuşatma harekatına girişmişti Bizans ordusu ve Katafanlı müttefikler. Abdullah bin Revaha da şehit oldu. Ondan sonra sancağı Sabit isimli bir sahabi aldı. Sancak yerde kalmasın diyor. Çünkü bizzat Resulullah vermişti. O sancağı beyaz bir sancaktı. O bir semboldü. Sembolü düşürmemek için yerden kaptı. Sağa sola bakınırken Amr'ı gördü. Amr beyaz. Daha çiçeği burnunda Müslüman. Birkaç aylık. Düşünün. 2 ay evvel Amr Resulullah'ın izine kurşun sıkıyordu tabiri caizse. Geçen hutbemde anlattım. Necaşi'ye gidip Resulullah'ın aleyhine hala ordu toplamaya çalışan, onun Necaşi nezdindeki itibarını yok etmeye çalışan biriydi. İman insanı ne yapıyor bakın. İman insanda nasıl bir devrim gücüdür. Bakın. İman insanın yüreğinde nasıl muhteşem bir inkılaba neden oluyor. İşte buna bakın. Birkaç aylık Müslüman abi. Dedi ki Sabit'e, benim neyim var ki?
bana vermedi. Benim Allah'ın yüzüne çıkacak bir şeyim yok ki. O sen layıksın ona, onu sen tut. Alırdın, ben sana vermek için aldım vallahi amir dedi sahabe. Yok benim neyim var ki? Ben belki temizlenirim. Buralarda temizlenmek için bahanemi arıyorum. Yani şehadeti kastediyorum. Alırdın almazdın derken zorla Amr'a verdiler. Çünkü bu işin ehli o. Uzun yıllar savaş yönetmiş. Gerçekten bu işi iyi bilen bir insan. Amr'a verdiler. Ve orduyu geri çekilme emri verdi. Çünkü bire kadar kırılacak neredeyse bakıldı. Affedersiniz Halid'e verildi. Karıştırdım galiba. Halid bin Velid'e verildi. Aynı konuşmalar Halid bin Velid'le Sabit arasında geçiyor. Biliyorsunuz Amr'a beraber Halid Müslüman olmuştu. İşte bu başarılı geri çekilmeden dolayı Resulullah ona Seyfullahil Meslul ismini taktı. Allah'ın sıyrılmış kılıcı. Çünkü gerçekten önemliydi. Yoksa İslam ordusu bire kadar kırılacaktı orada. Çok ciddi bir geri çekilme stratejisi yürüttü. Tabii Medine'ye geldiler. Ordu geldi. Çok ilginçtir. 3 komutan dışında sadece 5 kayıp verdiler. Bu da önce Allah ama sonra Halid'in çok başarılı geri çekilme taktiği sayesinde gerçekleşti. Toplam 8 kayıp. Tabii geldiler. Ama Medine'nin kadınlarını tutabilirsen. Bıraksalar dövecekler. Kaçtınız ha diyorlar. Kaçtınız. İslam'ın eğittiği analara bak, kızlara bak. Kaçtınız ha. Resulullah ancak müdahale etti de bu şeyler öyle durdu. Hayır kaçmadılar. Geri dönmek için geldiler. Buyurdu Resulullah. Ama tabi Resulullah gerçekten yüreğinden vurulmuştu. Çok sevdikleri gitmişti ciğerpareler. Belki evladından daha çok sevdikleri. O gün namazda adet olduğu üzere cemaate dönüp bir şeyler konuşmadı. Kıldı, selamı verdi ve ayrıldı. Gitti. Zeyd'in evine gitti. Affedersiniz Cafer'in evine gitti. Cafer'in evine vardığında habersizlerdi. Hanımı Esma'ya dedi ki, Hazreti Cafer'in hanımı Esma'ya, Cafer'in çocuklarını getir. Geldi. Resulullah onları görünce bütün bedeni katıla katıla başladı ağlamaya. Onları bağrına basıyor. Bir taraftan ağlıyor. Tabii Esma yoksa dedi ya Resulullah. Evet Allah onları aldı. Allah Cafer'i aldı. Esma bir çığlık koyverdi. Resulullah yavruları bağrına basmış. Hala ağlıyor. Onları teselli etti. Dedi ki, Cafer'in ailesine her gün yemek gönderin. Bu talimatı verdi ve gözyaşları içinde buradan ayrıldı. Eve döndüğünde, Hazreti Zeyd'in yakınları, oğlu Üsame, eşi Ümmü Eymen ve diğer akrabaları Resulullah'ın oradaydı. Sanki bir evli gibilerdi zaten. Onları teselli etti Resulullah. Yalnız kendini kim teselli edecekti? Çok üzgündü gerçekten. Oradan çıkıp da bir dostuna uğramak için yolda yürürken Zeyd'in kızı, küçük kızı Resulullah'ı gördü ve Resulullah'a ağlayarak kucağına açtı yürüdü. Resulullah yıkılır gibi oraya yığılıverdi. Yavruyu aldı. Hem o ağlıyor, hem o ağlıyor. Bu sırada Sa'd bin Ubade geldi. Baktı durum çok kötü. Mekke'nin eski reisi Sa'd bin Ubade. Ne diyeyim? Ya Resulallah bu ne hal diyebildi. Resulullah'ın cevabı çok ilginçti. Bu sevenini özleyen ve yanan bir adamın hali demişti. Sevdiğini özleyen ve onun için yanan bir adamın hali. Bu kadar işte, bu kadar insan, bu kadar güzel insan, bu kadar insan, doğal, sahici bir insan. Duygular da o kadar doğal. Çok yıkılmıştı. Akşam yatsı yine cemaate dönmedi. Bir şey de konuşmadı. Ama Sabahleyin geldiğinde Resulullah'ın sabah namazında yüzü aydınlıyordu. Farkı fark ettiler. Resulullah'ın morali tamamen düzelmişti. Meğer bir rüya görmüş. Rüyasında cennet gösterilmiş ve birkaç gün önce verilen şehitlerin cennette, onların ruhlarının cennette uçuştuklarını görmüş Resulullah. Müjdeledi. Kendisinin de alnı aydınlanıyordu. Gözü ışıyordu bunu anlatırken. Resulullah, Rabbi Resulullah'ı teskin etmişti. Resulullah da insanları teskin etti öylece. Daha sonra bu Mute bozgunundan tabir caizse güç alan yine Gatafanlı ve diğer kabileler bir ordu hazırlamaya kalkışmışlardı. Resulullah bunu haber alır almaz adeta biz bitmedik, bizde hiçbir şey yok dercesine 300 kişilik bir Amr ibn-i As komutasında bir birliği kalkışan kabileler üzerine, Gatafan üzerine gönderdi. Yine kuzeye. Tabii Amr ibn-i As üzerlerine gelen birliklerin çok büyük sayıda olduğunu görünce Resulullah'tan takviye güç istedi. Resulullah takviye güç olarak Ebu Ubeyde komutasında 200 kişilik bir birlik daha yolladı. Ebu Ubeyde ile Amr ibn-i As arasında bu sırada bir tartışma yaşandı. Komutanlık tartışması. Resulullah beni komutan atadı diyordu Ebu Ubeyde. Son gelen olması hasebiyle Amr ibn-i As da diyordu ki hayır. Resulullah beni komutan olarak gönderdi. Sen takviye gücün komutanısın. Takviye güç geçicidir. Artık iltihak ettikten sonra bu bitmiştir. Öyleydi böyleydi. Ebu Ubeyde'nin sözü şu oldu. Resulullah beni komutan adadı ama eğer vallahi sen bana itaat etmezsen Allah'a yemin olsun ben sana itaat edeceğim. Çünkü Resulullah dedi ki bir yürek gibi olacaksınız. Gelmeden de çıkmadan böyle bir tembihatta bulunmuş Resulullah. O kadar. Sen bana itaat etmezsen Allah'a yemin olsun ki ben sana kayıtsız şartsız itaat edeceğim bu noktada. Resulullah bir yürek gibi olacaksınız dedi. Ve bu sefer gerçekten başarılı bir sefer oldu. Yine güç tazeledi İslam ordusu. Bölgedeki müttefik, tabii diğer kabilelere Bizans ordusu bu kez yetişmedi. Onlar tek kaldılar. Bizans ordusunun geleceğini sanıyorlardı. Gelmediğini görünce dağıldılar. Bu kez müttefikler ortaya çıkmaya başladı. Kararsızlar müttefik oldu. Diğer kabilelerden söz alarak, Medine İslam Devleti'ne bağlayarak geri döndüler. Bu sefer de başarılı bir sefer olarak geçmişti.